Ayrım 7.
Sayfa 56. Bir dava dolayısıyla bu yola her zaman başvurulabilir. Bu gibi durumlarda mahkeme gerekçeli olarak anayasa aykırılık savını Anayasa Mahkemesi'ne sunar ve sonucu bekler. Anayasa Mahkemesi konuyu 5 ay içinde karara bağlar. Bu süre içinde karar verilmezse mahkeme mevcut mevzuata göre davayı yürütür. Anayasa Mahkemesi işin esasına girerek anayasaya aykırılık savını reddederse, bu red kararının resmi gazetede yayımlanmasından itibaren 10 yıl geçmedikçe aynı yasa kuralının anayasaya aykırılığı savıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurulamaz. Anayasa 152/4. 89. Yürürlük ve bağlayıcılık. Gerek iptal davası gerek itiraz yolu üzerine Anayasa Mahkemesi'nce anayasaya aykırı olduğundan iptaline karar verilen yasa, yasa gücünde kararname, iç tüzük ya da bunların iptal edilen kuralları gerekçeli kararın resmi gazetede yayınlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Gerekli durumlarda Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih kararın resmi gazetede yayınlandığı günden başlayarak bir yılı geçemez. Böylece yasama organına iptal kararı üzerine ortaya çıkan boşluğu doldurmak için bir süre verilmiş olmaktadır. Anayasa Mahkemesi iptal kararı verirken kanun koyucu gibi hareket ederek yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez. Örneğin yasada öngörülen bir istisna hükmünü iptal ederek yasanın uygulama alanını genişletemez. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları geriye yürümez. Yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Anayasa Mahkemesi kararlarının geriye yürümezliği kuralı, soyut norm denetimi sonucu verilen iptal kararları için geçerlidir. Buna karşılık, geriye yürümezlik kuralının somut norm denetimi üzerine verilen iptal kararlarına, başka bir deyişle, itiraz yoluyla bir mahkeme tarafından Anayasa Mahkemesi'ne götürülen dava üzerine, Anayasa Mahkemesi'nce verilen iptal kararlarına uygulanmaz. Bu tür iptal kararları geriye yürür ve mahkemenin bakmakta olduğu dava Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda sonuçlandırılır. 44a. Dipnot M. Günday İdari Hukuku Dersleri 1996 sayfa 86. A.Ş. Gözübüyük T. Tan İdari Hukuku Cilt 1 Genel Esaslar 1998 sayfa 66. Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilen bir yasa ya da yasa gücünde kararnamenin yerine yenisi çıkarılırken Bakanlar Kurulu ve Meclis, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararına ters düşen bir düzenlemeye gidemez. Aksini düşünmek, bile bile anayasaya aykırı hareket etmek olur. Anayasanın bu organlara verdiği yetkiyi, kötüye kullanmaları anlamına gelir. Yazım biçimi ne olursa olsun, iptal kararının özüne ters düşen düzenlemeler, yalnız anayasaya aykırı olmakla kalmaz. Anayasanın bile bile çiğnenmesi anlamına gelir. Bu tür düzenlemelerin geçerliliği tartışma konusu olur. Bir hakkın açıkça hiçbir kuşkuya yer vermeyecek bir biçimde kötüye kullanılmasını hukuk hiçbir zaman korumaz. Anayasa Mahkemesi bu gibi yasa ya da yasa gücünde kararnameleri iptal etmekle yetinmeyebilir. Yetkinin kötüye kullanılmasının ağırlık derecesine göre kimi durumlarda yok hükmünde olduğunu da kararında ayrıca belirtebilir. Bu açıkça yetkiyi gerektiren bir konu değil, yargılama işlevinin özünde olan bir yetkidir. 89a. Yürürlüğün durdurulması. Yargılama işlevinin özünde olan yetkilerden biri de yürütmenin durdurulması kararını alabilmektir. Anayasa Mahkemesi açıkça yetkili kılınmadığı halde kanun hükmünde kararnamenin iptali için açılan davada yürürlüğün durdurulması kararı almıştır. Hemen belirtelim ki yasal bir kısıtlama getirilmeyen durumlarda yargı yeri davanın adil bir biçimde yürütülmesi, iptali ilişkin istam karara bağlanıp karar yürürlüğe girinceye kadar uygulamadan doğacak giderilmesi güç ve olanaksız durumları önlemek için Anayasa Mahkemesi de bir yüksek yargı yeri olarak kanun hükmünde kararnamenin, yasanın ya da meclis iç tüzüğünün yürürlüğünün durdurulması kararı alabilir. 44b Dipnot Anayasa Mahkemesi'nin 21.10.1993 gün ve E93/33, K93/40-1 sayılı kararı. Resmi gazete 23.10.1993 ve 11.4.1994 gün ve E94/43, K94/44-1 sayılı kararı. Resmi gazete 15.4.1994-21.1906. Yürürlüğün durdurulması kararı, yasanın iptali isteminin reddi durumunda karar gününe kadar, iptali isteminin kabulü durumundaysa iptal kararının resmi gazetede yayınlandığı günü kadar devam eder. 6. Düzenleyici işlemler. D. Dipnot, T. Güneş, Türk Pozitif Hukukunda Yürütme Organı'nın düzenleyici işlemleri, 1965, L. Duran, İdari Hukuku, 1982, sayfa 448, A. Ş. Gözübüyük, Anayasa Hukuku, Turhan Kitabevi, 1997, sayfa 227. 90. Düzenleyici işlem, yönetimin sıra düzen bakımından yasanın altında yer alan genel kurallar koyması anlamına gelir. Bu yolla yasaların uygulanmasında eşitlik ve hukuk güvenliği sağlanır. Kamu yönetiminin tüzük ve yönetmelik gibi düzenleyici işlemleri, yönetim hukukunun önemli kaynaklarındandır. Yönetim, düzenleyici işlemleriyle hukukun oluşmasına katkıda bulunur ve kamu hizmetlerinin düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlar. Düzenleyici işlemler, hem yönetilenleri hem de düzenleyici işlemi yapanları bağlar. Yönetimin düzenleme yetkisine dayanarak yaptığı düzenleyici işlemler, dayandıkları üst hukuk kurallarına aykırı olamazlar. Anayasanın tüzüklerle ilgili 115. maddesinde tüzüklerin kanunlara aykırı olamayacağı, yönetmeliklerle ilgili 124. maddesinde ise yönetmeliklerin kanunlara ve tüzüklere aykırı olamayacağı belirtilmiştir. Ayrıca kanunsuz emri düzenleyen anayasanın 137. maddesinde de amirin verdiği emrin sırasıyla yönetmelik, tüzük, kanun veya anayasaya aykırı olamayacağı belirtilmek suretiyle genel ve soyut hukuk kuralları içeren düzenleyici işlemler arasında bir sıralama olduğu açıkça belirtilmiştir. Düzenleyici işlemlerin üst hukuk kurallarına aykırı olmaması gerekir. Üst kurallara aykırı işlemler yargı yerlerince iptal edilirler ya da uygulanmazlar. 91. Tüzük. Anayasaya göre tüzükler Danıştay'ın incelenmesinden geçirilerek Bakanlar Kurulu kararıyla çıkarılır. Tüzükler Cumhurbaşkanınca onaylanır ve kanunlar gibi resmi gazetede yayınlar. Danıştay'ın incelemesinden geçmemiş olan tüzük tasarısı tüzük olarak çıkarılamaz. Böyle olmakla birlikte Danıştay'ın incelemesi Bakanlar Kurulu'nu bağlayıcı nitelikte değildir. Bakanlar Kurulu isterse Danıştay'a sunduğu ilk metni ya da Danıştay'ın değiştirdiği metni tüzük olarak kabul edebilir. Danıştay Kanunu'nda yapılan değişiklikle Danıştay'ın tüzük tasarılarını inceleme yetkisi daraltılmıştır. Yeni düzenlemeye göre Danıştay tüzüğün yasaya uygunluğu konusunda bir rapor hazırlayarak hükümete verecektir. Madde 48. Böylece tüzük tasarısının Danıştay'ca ayrıntılı bir biçimde incelenmesi önlenmek istenmişse de Anayasa Mahkemesi bu kısıtlamayı anayasaya aykırı bularak iptal etmiştir. 45'e A. Dipnot. Anayasa Mahkemesi'nin 21.6.1991 gün ve E90-19, K91-15 sayılı kararı. Resmi gazete 24.9.1992-21.355. Ancak 13.8.1999 gün ve 4.446 sayılı yasayla Anayasanın 155. maddesinde yapılan değişiklik ve bu değişikliğe paralel olarak 18-12-1999 gün ve 4492 sayılı kanunla Danıştay Kanunu'nun 48. maddesinde yapılan değişiklikle Danıştay'ın tüzük tasarılarını inceleme ve görüşünü bildirme süresi 2 ayla sınırlandırılmıştır. Anayasaya göre tüzükler ya yasaların uygulanmasını göstermek ya da yasaların emrettiği durumları düzenlemek için çıkarılır. Hemen belirtelim ki tüzükler yasaların boşluklarını doldurmak için çıkarılamaz. Yasalarla soyut olarak verilen görevler tüzüklerle daha somut bir biçime sokulur. Kısaca söylemek gerekirse tüzüklerin her zaman bir yasaya dayanması gerekir. Yasayla düzenlenmemiş bir konuda tüzük çıkarılamaz. Tüzüklerin yasalara uygun olması, onlara aykırı kurallar taşımaması gerekir. Tüzükler yasaya aykırı olamaz. Bir dava dolayısıyla tüzüklerin yasaya aykırı olduğu gerek adalet mahkemelerinde gerek Danıştay'da ileri sürülebilir. Mahkemeler eğer tüzüğü yasaya aykırı bulurlarsa uygulamazlar. Yasaya aykırı tüzüğün iptali için Danıştay'a dava açılabilir. Tüzükler de yasalar gibi resmi gazetede yayınlanır ve yürürlüğe girerler. Bir tüzüğün ne zaman yürürlüğe gireceğini kural olarak tüzüğün kendisi gösterir. Tüzükte böyle bir hüküm yer almamış ise resmi gazetede yayını izleyen günden başlayarak 45 gün sonra yürürlüğe girer. 92. Yönetmelik. Kamu kuruluşları kendi görev alanlarına giren konuları çıkaracakları yönetmeliklerle düzenleyebilirler. Kamu yönetiminin yönetmelik çıkarması düzenli yönetim ilkesinin bir gereğidir. Kamu yönetimi yönetmelik çıkarma yetkisine kendiliğinden sahiptir. Yönetmelik çıkarmak için kamu yönetiminin ayrıca yetkili kılınmasına gerek yoktur. Anayasaya göre başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelikler çıkarabilirler. Madde 124. Yönetmeliği bir bakanlık yapabileceği gibi birkaç bakanlık birlikte de yapabilir. Bakanlar Kurulu da yönetmelik çıkarabilir. 1982 Anayasası, 1961 Anayasası'ndan farklı olarak tüm yönetmeliklerin resmi gazetede yayınlanması zorunluluğunu getirmemektedir. Yönetmeliklerden hangisinin resmi gazetede yayınlanacağının takdirini yasama organına bırakmaktadır. Dipnot, TETAN, resmi gazetede yayınlanacak yönetmelikler ve resmi gazete yayınları üzerine, Amme İdaresi Dergisi Cilt 18 Sayı 1 Sayfa 64 1985. Resmi gazetede yayımlanacak olan yönetmelikler hakkındaki yasaya göre, Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin işbirliğine, yetki ve görev alanına ilişkin kuralları düzenleyen, kamu görevlilerine ilişkin genel kuralları kapsayan ve kamuyu ilgilendiren yönetmelikler resmi gazetede yayımlanır. Buna karşılık, milli emniyet ve milli güvenlikle ilgili olan ve gizlilik derecesi taşıyan yönetmelikler resmi gazetede yayımlanmaz. Resmi gazetede yayımlanması gerektiği halde yayımlanmamış olan bir yönetmelik, şekil yönünden hukuka aykırı olduğu gibi, böyle bir yönetmeliğe dayanılarak yapılan hukuksal işlemlerde hukuka aykırı olur. 46'ya A. Dipnot, M. Günday, İdari Hukuku Dersleri 1996, sayfa 107, Danıştay 5, D'nin 22-12-1993 gün, E93-2502, K93-5969 sayılı kararı. Yerel yönetimleri ilgilendiren yönetmelikler ise yerel gazetelerde ya da diğer yayın yollarıyla yayımlanır. Yönetmelikler tüzük ve yasalara aykırı olamayacakları gibi diğer üst hukuk kurallarına da aykırı olamazlar. Üst hukuk kurallarına aykırı olan yönetmeliklerin iptali için Danıştay'a dava açılabilir. Yasaya ve tüzüğe aykırı olan yönetmelikler yargı yerleri tarafından uygulanmaz. 93. Olağanüstü düzenleyici işlemler. Yönetimin düzenleme yetkisinden bir kümeyi de olağanüstü yetki yasalarına dayanarak çıkartılan kararnameler oluşturur. Bunlara kaide kararname de denir. Bunlar Bakanlar Kurulu veya yetkili kılınan diğer kuruluşlarca çıkartılırlar. Dipnot, milli korunma alanında kararname çıkarma yetkisi Bakanlar Kurulu'na verilmiştir. Zorunluluklar karşısında Bakanlar Kurulu bu yetkisini başka kuruluşlara devretmiştir. Gerek Danıştay gerekse Yargıtay bu yetki devrini hukuka uygun bulmuşlardır. Danıştay Kararlar Dergisi sayı 50-53 sayfa 101, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı 3. Tertip Düstur cilt 30 sayfa 1456. Bunlar hukuk kuralı koyan ve aslında yasa konusu olan hususları düzenleyen kararnamelerdir. Dipnot, Anayasa Mahkemesi'nin 28-3-1963 gün ve E63-4-K63-71 sayılı kararı. Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi sayı 1 sayfa 132. Türk parasının kıymetini koruma kararnameleriyle milli korunma kararnameleri bunlara örnek olarak gösterilebilir. Bu tür kararnameler resmi gazetede yayınlanırlar. Bunlar üzerindeki yargı denetimi hem iptal davası yoluyla soyut olarak Danıştay'ca hem itiraz yoluyla dava mahkemesince yapılır. 1982 Anayasası'nın 167. maddesi, dış ticaretin ülke ekonomisinin yararına düzenlenmesi amacıyla ithalat, ihracat ve diğer dış ticaret işlemlerine ek mali yükümlülükler getirmek üzere Bakanlar Kurulu'na yasayla kararname çıkarma yetkisinin verilebileceğini öngörmüştür. Hemen belirtelim ki kaide kararnameler, kanun hükmünde kararnamelerden ayrıdır. Kaide kararnameler, yürütmenin bir düzenleyici işlemidir ve hep öyle kalır. Buna karşılık kanun hükmünde kararnameler meclise sunulur ve meclisçe yasaya dönüştürülür ya da yürürlükten kaldırılır. Bu işlem yapılana kadar da yasa gibi uygulanır. 7. Gelenek hukuku. Dipnot J. Akıpek, Türk Medeni Hukuku 1973 sayfa 80, N. Bilge Hukuk Başlangıcı 1975, A. Ş. Gözü Büyük Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Turhan Kitabevi 1997 sayfa 51. 94. Gelenek hukuk, toplum içinde uyulması gerekli ve yargı yerlerinin hukuksal bir değer verdikleri geleneklerdir. Gelenek hukukuna teamül hukuku da denir. Dipnot, T.B. Balta, İdari Hukuku 1, 1972, sayfa 193. Gelenek hukuku, yazılı hukukun üstünlük kazanmasıyla önemini yitirmiştir. Bir geleneğin yahut alışkanlığın hukuk kuralı durumuna gelebilmesi için üç koşulun gerçekleşmesi gerekir. A. Süreklilik. bir geleneğin hukuk kuralı niteliğini kazanabilmesi için uzun bir süre uygulanması gerekir. B. Genel inanç. Belli bir geleneğe uyulmasının zorunlu olduğu konusunda toplumda genel bir inancın doğmuş olması gerekir. C. Devlet desteği. Bir geleneğin hukuk kuralı durumuna gelebilmesi için onun yaptırımla desteklenmesi gerekir. Bu da genellikle yasalardaki yollamalarla sağlanmaktadır. Örneğin, Medeni Kanun'un 1. maddesinde yer alan, hakkında kanuni bir hüküm bulunmayan meselede hakim örf ve adete göre hükmeder kuralı genel yollamalardan biridir. Genel olarak gelenek hukukuyla yasalardaki boşluklar doldurulur ya da bir yasa hükmünün yorumundan yararlanılır. Açık hüküm bulunan durumlarda gelenek hukukuna başvurulmaz. Yasaya aykırı gelenekleri mahkemelerin dikkate almaması gerekir. Esasen yazılı hukukun gelişmesi karşısında gelenek hukuku eski önemini yitirmiştir. Yargıtay'ın da görüşü bu yoldadır. Dipnot: Türk İçtihatçılar Külliyatı 1952 Taksim 11 sayfa 1124, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin 20-12-1951 gün ve 16.755-12.575 sayılı kararı. Böyle olmakla beraber yasaya aykırı geleneğin oluşabileceği ileri sürülmüştür. Dipnot: J. Akipek, Türk Medeni Hukuku 1973 sayfa 86. Bu görüş esas olarak yasa ile gelenek hukuku arasında güç bakımından hiçbir ayrılığın bulunmamasına ve hukuk yönünden bu iki kaynağın birbirine eşit olmasına dayanır. Del ve Şiko, çeviren S. Erman, Hukuk Felsefesi Dersleri 1952 sayfa 339. Gelenek hukuku özel hukuk alanında uygulama alanı bulmaktadır. Kamu yönetim hukuku alanında yönetsel gelenekler ve yönetsel uygulamalar önem taşır. Bunların gelenek hukuku niteliğine ulaştığı söylenemez çünkü bir geleneğin hukuk kuralı niteliğine ulaşabilmesi için uzun süreden beri uygulanması, toplumda uyulması zorunlu olduğu konusunda genel bir inancın doğması ve yargı yerlerince hukuk kuralı olarak benimsenmesi gerekir. Bir Danıştay kararında belirtildiği gibi, Vakıflar Kanunu'nda Vakıf Yönetim Kurulu seçimin yapılış şekliyle ilgili bir düzenleme bulunmadığından, seçimin bugüne kadar uygulana gelen ve gelenekselleşen kurala uygun olarak seçim çevresinde ikamet eden kişilerin katılımı ve yönetime seçimi şeklinde yapılması gerekmektedir. Adı geçen vakfın seçim çevresinde ikamet etmeyen kişilerin vakıf yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi uygun olmadığından idarece bu nedenle yönetim kurulu üyeliği seçiminin yenilenmesi yolunda tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır. Danıştay 10D'nin E90 Taksim 4229 K91 Taksim 2855 sayılı ve 15-10-1991 günlük kararı Danıştay Dergisi sayı 84-85 sayfa 784. 8. İçtihat Hukuku 95. Hukukun önemli kaynaklarından biri de yargı içtihatlarıdır. Hukuka aykırı davranıldığında, hukuk kuralları çiğnendiğinde, hukuk düzeninin yeniden kurulabilmesi ya da haksızlığın giderilebilmesi için mahkemelere gerek vardır. Mahkeme neyin hukuk olduğunu, neyin hukuk olmadığını söyleyen bir kuruluştur. Mahkeme bunu vereceği hükümle saptar. Mahkemelerin verdiği kararlardan hukuk kaynağı olarak yararlanma olanağı vardır. Mahkemelerin verdiği kararlardan çıkarılan hukuka içtihat hukuku denir. Mahkemeler ellerindeki davaları sonuçlandırabilmek için hukuk kurallarını karşılaştıkları somut olaylara uygulamak zorundadırlar. Bunun için mahkemeler çoğu kez yasaları yorumlamak, anlamlarını araştırmak durumundadır. Böylece mahkemeler görevlerini yerine getirirken hukukun oluşmasına da yardımcı olurlar. İçtihat hukuku yönetim hukuku alanında büyük önem taşır. Yönetim hukuku alanında sistemli bir düzenlemeye gidilememiş olması, içtihat hukukunun önemini artırmıştır. Yönetim hukukuna içtihat hukuku da denir. Danıştay'ın içtihatlarıyla kamu yönetiminin gelişmesine katkısı büyük olmuştur. Böyle olmakla birlikte, ülkemizde kamu yönetimi alanındaki boşlukları içtihatla doldurma yerine, yasayla doldurma yoluna ağırlık verilmektedir. Kimi ülkelerde yargı içtihatları, yardımcı, kimilerinde de bağlayıcı kaynak olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde ise karma bir sistem uygulanmaktadır. İçtihadı birleştirme kararları bağlayıcı, diğer yargı kararları ise yardımcı kaynak sayılmaktadır. 96. İçtihadı birleştirme kararları. Bir yargı düzeni içindeki yargı yerlerinin kararları ve uygulamaları açısından birliği sağlama görevi, o yargı düzeninin tepesinde yer alan Yüksek Mahkeme'ye düşmektedir. Yüksek Mahkeme bununla da yetinmez. Kendisini oluşturan dairelerin kararları arasında da içtihat birliğini sağlar. Örneğin bu görev, adli yargı alanında Yargıtay, yönetsel yargı alanında Danıştay tarafından yerine getirilir. bir yüksek mahkemenin kendini oluşturan dairelerinin kararları arasındaki farklı uygulamalar, içtihadı birleştirme kararı yoluyla giderilir. Danıştay, Yargıtay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Sayıştay gibi yargı yerleri içtihadı birleştirme kararları alırlar. İçtihadı birleştirme kararları, içtihatta herhangi bir değişiklik olana kadar uyulması zorunlu bir kaynak niteliğindedir. İçtihadı birleştirme kararları resmi gazetede yayınlanır. 97. Diğer yargı kararları. İçtihadı birleştirme kararlarının dışında kalan yargı kararları yardımcı kaynaklardandır. Bir mahkemenin verdiği karar hukuken ne kendisini ne de başka bir mahkemeyi bağlar. Yalnız mahkemelerin vermiş oldukları yargı kararları belli bir olayda ne yolda hareket edilmesi gerektiğini gösterir. Bundan yardımcı kaynak olarak gerek mahkemeler gerek ilgililer yararlanırlar. 9. Öğreti 98. Öğreti, doktrin, hukukla uğraşan kişilerin hukuk sorunları konusundaki görüş ve düşünceleridir. Buna bilimsel içtihat da denir. Bilindiği gibi hukuk kuralları önceden düşünülmüş bir kurama dayanan kurallar değildir. Bunlar toplumun gereksinmeleri sonucu ortaya çıkmış ve gelişmiş kurallardır. Öğreti hukuk kurallarını yargı kararlarını eleştirme yoluyla hukukun oluşmasına ve gelişmesine yardım eder. Böylece öğreti hem yasa koyucunun çalışmalarına hem uyuşmazlıkları gideren mahkemelere yardımcı olur. Öğretide belirtilen görüşlerin, bulunan çözüm yollarının yargıcı bağlayıcı bir yönü olmamakla birlikte öğretinin yargıç dahatlarına etkisi büyüktür. Medeni kanunun birinci maddesi yargıca kararlarını verirken öğretiden yararlanmasını öneriyor, Danıştay ve Yargıtay gibi yüksek mahkemelerin kararlarına bakıldığında öğretiden yararlandıkları görülür. Yardımcı bir kaynak olan öğreti, diğer hukuk dallarına göre gelişmekte olan yönetim hukuku alanında önem taşır. Öğretinin yönetim hukukunun gelişmesine katkısı büyük olmuştur. 10. Yönetim hukukunda boşluk doldurma 99. Hukuk kuralları her zaman toplumun gereksinmelerini karşılayamazlar. Hukuk alanında bazı boşlukların bulunması doğaldır. Yönetim hukuku alanındaki boşluklar özel hukuk alanındaki boşluklara göre daha çoktur. Bunda bir yandan kamu yönetimi alanındaki düzenlemelerin yetersiz, diğer yandan da yönetim hukukunun yeni ve gelişmekte olan bir hukuk dalı olmasının etkisi vardır. Boşluk doldurmada genel olarak 3 yol uygulanır. Bunlar örnekseme, hukukun genel ilkelerinden yararlanma ve kural koyma yollarıdır. A. Örnekseme, kıyas yoluyla benzer bir durum için konmuş olan hukuk kuralından yararlanılarak boşluk doldurulmaya çalışılır. Özel hukuk alanındaki durumun kamu yönetimi alanındaki bir duruma benzemesi, özel hukuk alanındaki kuralın yönetim hukuku alanına örnekseme yoluyla aktarılmasını gerektirmez. Çünkü her iki hukuk dalının dayandığı ilkeler ve gereksinmeler birbirinden farklıdır. Özel hukuk alanındaki bir kuralın kamu yönetimi alanına aktarılabilmesi için özel hukuk alanındaki kuralın evrensel nitelikli bir kural olması gerekir. Danıştay'ın örnekseme alanındaki tutumu oldukça çekingendir. Özellikle özel hukuk alanındaki bir kuraldan yararlanabilmek için çoğu kez açık bir yasal kurala gereksinme duymaktadır. B. Hukukun genel ilkelerinden yararlanma. Danıştay boşluk doldurmada hukukun genel ilkelerinden yararlanmaktadır. Çoğu kez Danıştay boşluk doldururken hak ve adalet ya da istikrar gibi ilkelerden yararlanma yoluna gitmektedir. Danıştay'ın gerekçesiz boşluk doldurması çoğu kez doyurucu olmaktan uzaktır. C. Yeni kural koyma. Danıştay örnekseme ve hukukun genel ilkelerinden yararlanarak boşluğu dolduramaması durumunda yeni kural koyma yoluna gidebilir. Bunu yaparken bireylere yükümlülük getirme ve özgürlüklerini kısıtlama yoluna gidemez. Bu gibi düzenlemeler yönetim hukuku alanında ancak yasayla olabilir. İkinci bölüm. Yönetsel kuruluşlar. 1. Yönetsel yapının genel görünümü.